Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz. Kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraberiz. Hocam, siz de bir kez daha hem radyomuza hem programımıza hoş geldiniz. Program sizin programınız ama size böyle her defasında hoş geldiniz demek beni de hoşnut kılıyor.
Teşekkür ederim. O sizin iş dünyanızdaki güzelliğin dışa vurumu, tezahüründen başka bir şey değildir.
Eksik olmayın.
Program ne sizin ne bizim hepimizin.
Allah razı olsun. Aynı şekilde dinleyenlerimizin de. Hocam bundan 2-3 hafta kadar önce bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan, Eyüp Sultan Camii'nden, Eyüp Sultan Camii'ni ve Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret adabından, edebinden, bu hususta nelere dikkat edilmesi gerektiğinden ve Eyüp Sultan Hazretleri ile alakalı olarak kaleme almış olduğu iki ciltlik o kıymetli eseriyle o büyük sahabiyi bir kez daha gönlümüze ve gündemimize taşıyan kıymetli hocamız merhum Hacı Cemal Öğüt'ten bahsetmiştik. Evet. Şimdi bendenize 14 Ağustos 2012 tarihinde bir Sultanahmet kitap fuarında imzaladığınız Sohbet Tadında adlı Kubbealtı yayınlarından çıkan eserinizin, kitabınızın ilk bölümü Altın Kalpli Padişah'tan bahsettiğiniz bir bölüm. Ve burada 14. Osmanlı Padişahı olup 14 yaşında tahta çıkan ve 14 sene hüküm süren 1. Sultanahmet Han'dan bahsediyorsunuz. Sultanahmet Han deyince ilk olarak aklımıza Sultanahmet Camii gelir. İsterseniz 2 hafta önce Eyüp Sultan Camii'nden bahsetmiştik. Bugün de Sultanahmet Camii'nden. Bu vesileyle banisi Sultanahmet Han'dan ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nden bahsedelim derim. Ne dersiniz? Eyvallah. Uygun görürseniz
İnşallah.
Tabii.
Dilimin döndüğü kadarıyla Sultanahmet Han'dan ve o harika eseri
evet.
Sultanahmet Camii'nden söz etmeye çalışayım. Osmanlı padişahlarının hemen hepsi dindar kimseler olmakla beraber içlerinden bazıları hakikaten kelimenin tam manasıyla dini bütün insanlardı ki onlardan biri de Sultan 1. Ahmet Han'dır. Efendim kendisi suri manada bir sultandır ama bir de manevi yönü vardır ki o da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bendesi olmasıdır, talebesi olmasıdır efendim. Aralarında gönül bağının bulunmasıdır. Sultan 1. Ahmet Han ne zaman Topkapı Sarayı'ndan çıkıp Ayasofya'nın önünden geçerken derler ki şöyle dönüp de Ayasofya'ya pek bakmak istemezmiş.
Evet.
Neden bizim bunun kadar muhteşem bir mabedimiz bu bölgede yok diye hayıflanır ve bu hayıflanmaların neticesi kararını verirmiş. Buraya öyle bir cami yapacağım ki Ayasofya'dan daha muhteşem olacak demiş. Hani meşhur hikayedir. Ayasofya'yı yaptıran Bizans kralı Justinian veya Justinianus mabedin bitiminde, kilisenin bitiminde gelmiş bakmış, hakikaten çok ihtişamlı görmüş ve heyecanlanmış. Heyecanın da "Ey Süleyman seni geçtim" cümlesiyle dile getirmiş.
Allah Allah.
Yani Süleyman mabedi, Kudüs'teki Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı mabedi kastederek "seni geçtim". Yine rivayet bu ki Sultan 1. Ahmet de efendim işte Sultanahmet Camii'nin bitiminde efendim "Ey Justinian ben de seni geçtim"
evet.
gibilerden bir söz. Belki yakıştırmadır ama hoş bir
nispet
sözdür.
Olmuş.
Evet. Hakikaten Sultanahmet muhteşem. Ama çok ilgi çekici bir husus da şudur ki Sultanahmet bu kadar ihtişamına rağmen ilk yapıldığı günlerde cemaat sıkıntısı yaşamış.
İlk yapıldığı
evet.
günlerde.
Çünkü Ayasofya Hazreti Fatih'in yadigarı olduğu için Fatih'ten sonra gelen padişahlar Ayasofya'ya çok önem verdiler. Hem saraya çok yakın hem protokol camii bir nevi. Ve üstelik de fetih yadigarı yani kılıç yadigarı diye çok ilgi gösteriliyor. Tabii tepedeki şahsiyetlerin ilgi göstermesi tabanı da yansıyor. Halk da Ayasofya'yı çok seviyor. Böyle Sultanahmet'e pek az cemaat gelirmiş. Rivayete göre Ricali devletten birisi mi teklif etmiş yahut padişahın kendi isteğiyle mi olmuş? Yanlış hatırlamıyorsam Tahirül Mevlevi'nin bir yazısında okumuştum. Bir çare bulalım buna demişler ve şöyle bir çare bulmuşlar. Namaz kılmak için Sultanahmet'e gelenlere fodula dağıtılacak.
Yani hocam
ne dağıtılacak? Fodula böyle fodula. İşte yiyecek bir şey yok böyle hamurdan yapılan efendim. Böyle ilgi çekici cazip şeyler.
Etki etmiş mi peki cemaat?
Etmiştir herhalde çünkü insanoğlu maddi şeylere mütemayildir. Rahmetli oldu. Benim bir arkadaşım vardı. Abimiz hatta İsmet Bey vardı. Eski Bağbali müntesiplerinden gün görmüş, gün geçirmiş. Yağmur Yayın Evi'nde çalışmış. Rahmetli İsmail Dayı'nın yanında yetişmiş. Efendim Ali Fuat Başkil'in, Nurettin Topçu'nun eserlerini basmış. Çok şey biliyor Bağbali'ye ait. Onunla biz çok gezerdik. Çok böyle fıkralar, anekdotlar anlatırdı. Ona bir gün dedim ki yahu İsmet Bey dedim dikkatimi çekiyor. Sen hep Türk Ocağı'ndaki sohbetlere, toplantılara gidiyorsun. Görüyorum dedim.
Bu Çemberli Taş.
Evet. Dedi. Başka yerlerdeki toplantılarda pek görmüyorum deyince yahu Dursun Bey ne yapayım dedi. Orada sohbetten sonra ekmek arası helva veriyorlar dedi. Evet. Şimdi böyle şeylerin tesiri vardır. Tabii ilerleyen zamanla birlikte Sultanahmet Camii de dolup taşmaya başlamış. Bugün de dolup taşıyor diyelim mi? Pek öyle değil. Dolup taşıyor ama evet. Yarısından fazla turistlerle dolup taşıyor. Veyahut da sabah namazına gittiğinizde bir saf insan bilmem ki bulabilir misiniz? Ben birkaç defa denedim.
Sabah namazında.
Evet, bir saf, bir buçuk saf arca oluyor.
Efendim. Ama hocam herhalde Ramazanlarda, hasreten Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününde teravihlerde şöyle bir canlılık, bir hareketlik oluyor. Hasreten bir de Kadir gecelerinde Sultanahmet Camii
ebalip. Ama yeterli değil işte. 5 vakitte elbette. Dolması idealimizdir.
Ya, marifet.
Kaldı ki teravih sünnettir. Efendim mühim olan tabii 5 vakitte dolmasa bile hiç değilse yarısına kadar dolsa iyi olur diyeceğiz ama maalesef öyle değil.
Çok farklı bir ruh var değil mi evet. hocam? Ecdat yadigarı bu camilerde
eserlerde. Evet dediğimiz eserlerde. Gibi dindar bir insan tabii Sultan 1. Ahmet elbette ki eserde yaptığı esere de o haleti ruhiyesi yansıyacaktır. Nitekim yansımıştır ve Sultanahmet Camii İstanbul'daki Selahattin Camilerinin Süleymaniye Camii'nden sonra bence en önemlisidir. Mavi Cami diyor Batılılar.
Buluyormuş.
Evet, Mavi Cami manasında söylüyorlar. Çinilerinin çok olmasından, Mavi Çinilerin. Yahut işte öğle vakti, öğle ikindi arası güneş ışıklarının o Çinilere vurup o maviliği daha da artırmasından dolayı. Hatta bir kitapta okumuştum zannedersem rahmetli Ragıp Akyavaş'ın kitabında. Yine Batılılardan bazıları Mavi Sürahi diyorlarmış. Sultanahmet'e ki bu da güzel bir yakıştırmadır. O altı minaresiyle göklerin maviliğiyle sanki yarışıyorcasına muhteşem bir manzara arz etmektedir Sultanahmet Camii.
Temelini hocam camidir yani. Doğru. Temelini ilk harcı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri koymuş ve Sultan 1. Ahmet Han'da bir adeta sanki basit bir amele gibi o gün akşama kadar elinde kazma küre
çalışıyor. Cami inşasını çalışmış. İlk vurulan kazmadan sonra çıkan toprakları da bir çuvala koyup padişah sırtında bizzat kendisi taşıyor derler. Bunlara bizim eski kültürümüzde teberrüken yapılan işler derler.
Yani hocam yani, bereket olsun
derler. Bereket olsun. Efendim işte uğurlu gelsin manasında. Ecdadımız bu hususlara dikkat ederdi, riayet ederdi. Hakikaten de uğurlu gelmiş, bereketli olmuş. Bugün İstanbul'un medarı iftiharı bir camisidir ve külliyedir. Diğer Selahattin camileri gibi Sultanahmet Camii de külliyedir. Medresesi vardır, mektebi vardır, ne bileyim işte kütüphanesi vardır, haziresi vardır, kervansarayı vesaire. Gerçi günümüze hepsi gelmedi. Ve yaptıran padişah da hemen yanı başındaki türbesinde yatıyor. Bu güzel bir Osmanlı geleneğidir. Selahaddin camilerinin hemen hemen böyle ortak bir vasfı, ortak bir özelliği vardır. Hangi padişah yaptırmışsa camisinin yanında yatmaktadır. Bir iki misal vermek gerekirse lütfen. İşte Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camii'nin kıble tarafındaki türbesinde yatmaktadır. Oğlu 2. Bayezid, namı diğer Bayezid-i Veli, yaptırdığı Beyazıt Camii'nin kıble tarafında yatmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin cami yaptırmaya vakti olmadığı için, hep seferlerde geçti ömrü, onu atlayarak oğlu Kanuni Sultan Süleyman da yaptırdığı Süleymaniye Camii'nin keza kıble tarafındaki efendim türbesinde yatmaktadır.
Adeta mütevazı bir imza gibi evet, o türbeler duruyor.
İmzadır veya mühürdür. Evet, çok hoş bir gelenektir bu. Tabii bu bizden ziyade sanat tarihçilerini ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor da onları daha çok ilgilendiriyor. Mimari açıdan bakacak olursanız o büyük kubbenin yanında türbe kubbesi adeta bir mühür mesabesinde görülmektedir.
Evet. Peki hocam, bu Sultanahmet Camii'nin, mesela Süleymaniye Camii'nin, Şehzadebaşı Camii'nin, Selimiye Camii'nin kendine has hususiyetleri var, özellikleri var, güzellikleri var. Bu Sultanahmet Camii'ni diğer camilerden farklı kılacak bilmediğimiz, dinleyenlerimizin de inşallah bilgi sahibi olacağı hususiyetleri var mı? Yapıldığı dönemin şartları göz önüne alınarak.
Evet, tabii her caminin olduğu gibi Sultanahmet Camii'nin de hususiyetleri var. Az önce de ifade ettiğim gibi Sultanahmet Camii bir bakıma Ayasofya'ya nazire olarak yaptırılmıştır.
İlk altı minareli cami.
İlk altı minarelidir. Hatta onun da hoş bir menkıbesi vardır. Efendim işte o kadar önem veriyor ki padişah caminin inşasına. Benim camim diyor, altın minareli olacak diyor. Minaresi altından olacak. Şimdi bu menkıbeyi kısaca anlatmadan önce altın deyince aklıma geldi. Yani padişahın mabetleri, dini eserleri en önemlilerini, tabii böyle bir tamamını bile altınla inşa etme sevdası var. Bir kere Osmanlı Devleti çok güçlü tabii.
Evet.
Yani yükselmenin sınırları devam ediyor. Hatta Kabe'yi yıktırıp tamamını altından yaptırma niyetine düşmüş. Böyle bir fikir geçmiş aklından. Fakat herhalde zamanın Şeyhülislam'ı buna müsaade etmiyor. Hiç değilse o zaman altın oluk olsun deniliyor. Evet, altın oluk.
Adı Sultan'ın 1. Ahmet Han'ın yadigarı.
Evet, çok önem vermiştir 1. Ahmet. İşte şimdi bari değil cami altın minareli olsun. Efendim rivayet bu ya. Bu sözü mimar başı altı minareli olsun anlamış. Altın altı. Ne fark var? Sonunda bir ne hal düşüyor işte.
Ama evet, evet. Mahiyet olarak dağlar kadar fark
altı oluyor. Altı minareli yapmış derler yani.
Evet.
Efendim hatta denilmiş ki o zaman da şöyle bir problem çıkmış. Çok güzel altı minareli ilk defa İstanbul'da ama Kabe'de de altı minare var. Nasıl olacak şimdi? O zaman padişahın emriyle Kabe'dekine bir minare ekleniyor. Yediye çıkıyor. Efendim böylece yine bir edep numunesi gösterilmiş oluyor. Yani dediğim gibi nazire olarak yapılmış olması, işte altı minareli olması efendim ve İstanbul'da en hakim bir tepeye yapılmış olması bakımından çok önemli. Gerçi Sultanahmet'ten sonra da denize doğru camiler var ise de onlar küçük mescit kabilinden camiler olduğu için o noktada Selahaddin Camisi olarak en uç noktada, kıble tarafında. Şimdi aklıma geldi. Sultanahmet Camii'nin ön taraflarında ne var? Kıble tarafında işte. Kıbletül Mesacit, mescitlerin kıblesi adı verilen bir cami vardır ki onun adı Akbıyık Camii'dir. Akbıyık Sultan Akşemseddin Hazretleri ile fetihte bulunmuş son derece kıymetli bir maneviyat büyüğüdür. Kendisi Bursa'da yatmakla beraber İstanbul'da böyle camisi var. Aynı zamanda mahallesi var. Akbıyık Mahallesi var, o Can Kurtaran'a doğru oralar Akbıyık'tır. Ve o Akbıyık Camii de Kıbletül Mesacit'tir. Yani İstanbul'da kıble tarafına en yakın ve karada en son bölgede olduğu için o camiye Hüseyin Ayvansarayi'nin kitabında belirttiğine göre Hadikatül Mesacit, Hadikatül Cevami, camilerin bahçesi, o meşhur bir kitaptır. Orada belirttiğine göre Kıbletül Mesacit diye güzel bir isim verilmiştir.
Evet, o zaman hocam altın kalpli bir hükümdarın, yani Sultan 1. Ahmet Han'ın İstanbul'umuza bir hediyesi olarak altı kalpli Sultanahmet Camii'ni ibadet için ziyaret ettiğimizde, namazlarımızı kılmak için gittiğimizde bunları bilerek namaz kılmanın huzuru da huşu da herhalde şüphesiz çok farklı diye, olur hocam.
Şüphesiz şuurlu ibadet böyle olur. Zamana, mekana, cemaate, efendim müştemilata dikkat edeceksin. O ruhu yaşayarak ibadet yapılırsa manevi zevki daha fazla olur. Yoksa yabancı turistlerin camiye girmesi gibi girip çıkarsak fazla bir şey elde edemeyiz. Hatta dinleri ayrı olmasına rağmen en azından bilgi bakımından hatta ilgi bakımından bizden daha ileri kimseler onlar. Onu da ben mesela tespit etmişimdir. Çok dikkatler, öğrenmek istiyorlar, merak ediyorlar. Maalesef bizim kendi yerli halkımız o ilgiyi göstermiyor, merak etmiyor. En azından şöyle içeri girince bir kere o dört sütun var ya, fil payesi dediğimiz fil ayağı. Yani en muhteşem fil paye Sultanahmet Camii'ndedir. Dört büyük ana kubbeyi tutan fil ayakları ve onlardan kapı tarafında, taç kapı tarafında olanların da çeşme vardır. Camide çeşme olması da bir ilginç bir şey değil mi? Evet. Efendim işte kubbe yazıları, kıble tarafı, kıblenin solunda Sultan 1. Ahmet'in peygamberimize duyduğu muhabbetinde getiren şiirinin bir levha halinde yazılmış olması. Hatta ben bir sohbette işte böyle anlatırken bizzat bir grubu gezdiriyordum. İnsanlar maalesef çok iyi bildiğini zannettiğimiz bazı hususları hiç bilmiyorlar.
Hiç bilmiyorlar.
Mesela camiye girelim 3-5 arkadaş, tecrübe için soralım. Minber nedir? Mihrap nedir? Mahfel nedir? Müezzin mahfeli nedir? Vaiz kime denilir? Kürsü vaizi kimdir? Efendim,
hutbe nedir?
Hutbe nedir? Bunları birbirine karıştırıyorlar. Mesela minberle mihrabın ayrımını yapamıyorlar, biliyor musunuz? Evet. Onun için bendeniz acizane şöyle düşünüyorum. Kültür dersleri verirken, tarih dersleri verirken, tarih, edebiyat, kültür sohbetleri yaparken karşımızdaki insanı ilkokul talebesi mesabesinde tutmalıyız. Bu bizim de işimize yarar. Bildiğimizi de kuvvetlendirmiş oluruz. Maalesef. Yani Ebced Han diyorlardı eskiden. Alfabe okuyan. Evet. O bakımdan bunları tanıtmak lazım derim.
Doğru. Bazen çok şey bildiğimizi sanıyoruz. Fakat en zaruri, en temel bilgilerden bir haber maalesef olabiliyoruz. Hocam buna da çok somut bir misal. Bu acil şifalar diliyoruz kendisine. Kenan Işık'ın sunduğu dönemde izlerdim. Kim milyoner olmak ister yarışması. Düşünün, anlı şanlı üniversitelerde okuyan gençlerimiz.
Evet.
Yani bugün mahallemizdeki bir çocuğun rahatlıkla cevaplandırabileceği, hepimizin de çok rahat bildiğini düşündüğümüz sorular kendisine sorulduğunda daha birinci soruda maalesef yanlış cevap veriyor.
Evet.
Ve tabii herkes hayretler içerisinde kalıyor. Heyecanına başlıyor Kenan Işık vesaire, ama böyle de bir
öyle
gerçek var.
Garabetler çok oluyor. Meşhur sunuculardan biri ki halen hayatta, şu anda ismini vermek istemiyorum. Efendim şimdi hayli yaşlandı. Yine böyle bir program yaparken tanıdıklarından birisi olması gerekir, konuşmalarından öyle anladım, sahneye çıkıyor, selam veriyor. Selamun aleyküm diyor o arkadaşı. Bu meşhur sunucu da nasıl alıyor selam, biliyor musunuz? Selamun aleyküm diyor da. Evet, yani aleyküm selam demeyi bilmiyor. Evet evet, ben bunu yani bizzat gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum.
Evet.
Evet.
O yüzden hocam bu kültür dünyamızdan manzaralar ve benzeri programları daha çok yapmak, daha çok konuşmak lazım. Hakikaten ihtiyacımız var buna. Şimdi tabii Aziz Mahmut Hüdayi'den Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden de bahsedeceğiz. Dedik ki Sultan 1. Ahmet Han 14. Osmanlı Padişahı, 14 yaşında padişah olmuş, 14 yıl padişahlık yapmış ve 28 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş.
Eyvallah.
Ve Sultan 1. Ahmet Han'ın hocam, yazılarınızda, sohbetlerinizde ifade ediyorsunuz, en büyük zenginliği sultanlara sultanlık eden bir sultan Aziz Mahmud Hüdayi Eyvallah. Hazretlerine tabii, talebe olması. Öyle tabii, bir gönül
tabii,
sultanı.
Tabii en büyük zenginlik odur. Osmanlı padişahlarında sürüp gelen bir ortak çizgi vardır ki o da maneviyat büyüklerine duydukları saygı, sevgi ve muhabbettir. Bu Fatih Sultan Mehmet Han'da zirveye çıkmıştır. Meşhur sözü vardır. Bazı sohbetlerimizde defalarca tekrarladık. Efendim Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek naaşının bulunduğu yeri yani kabrini tespit ettiğini öğrenir öğrenmez Fatih Sultan Mehmet Ahmet Paşa'ya dönüyor. Evet Ahmet Vezir Ahmet Paşa'ya dönüyor. Paşa diyor bakasız ben İstanbul'u aldığıma bu kadar sevinmiyorum. Beni asıl mutlu eden, mesut eden Akşemseddin gibi bir alimle aynı anda, aynı mekanda beraber olmamdır.
Hocam tabii nasıl bir hürmet yapmıştır. Nasıl yani, bir hürmet, nasıl bir saygı, nasıl
kelimelerle
bir
tarif edilmeyecek kadar büyük bir hürmet. Hatta yine buna benzer bir sözü vardır Fatih'in. Der ki, hocalarım ne hikmetse benim huzuruma girince heyecandan veya korkudan titremeye başlıyorlar. Halbuki ben Akşemseddin'in huzuruna girince titreme sırası bana geliyor demiş. Yani bu kadar muhteşem bir şey. Dediğim gibi bunlar kelimelerle anlatılmaz bir haldir. Şimdi Fatih'le başlayan demeyelim de tabii bütün hepsi Osman Gazi'de
bir şeyh edebali silsilesi var.
Öyleydi tabii. Yıldırım Bayezid Han da öyleydi. Fatih de zirve yapmıştır. Yani bu işte Sultanahmet'te de var. Diğer padişahlarda da var. Sultanahmet'te de tabii asrın velisi, asrın kutbu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine efendim bende olmasıdır. Nitekim az önce senin de ifade ettiğin gibi bu camiyi yaptırmaya karar verdiği zaman temelini Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin atmasını arzu ediyor. Böyle bir güzel başlangıç yapıyor. Duası var bildiğim kadarıyla. Yani Üftade Hazretlerinin yani hükümdarlar rikabında yürüsün diye.
Padişahlar nitekim, ardınca yürüsün değil mi?
Ardında yanında işte ardınca yürüsün. Nitekim padişah bir vesileyle Üsküdar'a geldiği zaman kendisi attan iniyor ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini bindiriyor. Tabii Aziz Hazretleri binmek istemiyor ama bu sözün tahakkuk etmesi için binmem gerekir diyor ve biniyor. Ki o da tabii Üftade Hazretlerinin hocasının, şeyhinin, üstadının temennisini bir keramet olarak yerine getirmiş oluyor bu hareketiyle. İşte ikisi de sultan bunların.
Evet.
Evet. Yani işte bakınız vefatlarından sonra bu kadar uzun zaman, yıllar, yüzyıllar geçtiği halde yine onları konuşuyoruz. Manevi saltanat. Manevi saltanat maddi saltanattan önce gelir. Hazreti Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü var. Krallar, hükümdarlar öldükleri ve tabuta girdikleri zaman saltanatları sona erer. Ama bizim saltanatımız kıyamete kadar devam edecek diyor. Bu manevi saltanattır. Nitekim diyor 750 senedir Mesnevi okunuyor. Daha da okunacak. Manevi saltanat devam ediyor. İşte Osmanlı padişahları hem manevi maddi yönden padişah idiler hem de manevi yönden manevi sultanlara rabdu kalb ettikleri için onlar da bu hisseden paylarını almışlar. Bakınız onlar da unutulmuyor. Bunlara ne diyoruz? Osmanlıca bir kelimeyle söylemek gerekirse zülcenaheyn diyoruz.
Yani
iki taraflı.
İki taraflı.
İki kanatlı.
Zahiri, batini. Yönlü,
zahiri, batini, dünyevi, uhrevi.
Maddi, evet. Manevi. Evet.
Ve bu zülcenaheyn olma özelliği peygamberi bir meslektir. Süleyman Aleyhisselam'a dayanıyor çünkü biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam hem maddi manada sultandı hem de manevi manada sultandı. Değil mi efendim?
Ya.
Ya ama derler ki bu dünya Sultan Süleyman'a da kalmadı. Şimdi bu sözü bazıları yanlış söylüyor. Sultan Süleyman'ın da Kanuni Sultan Süleyman anlıyorlar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam kastedilir. Hem uzun yaşamış olması bakımından hem de hem dünya saltanatı hem de peygamberlik mesleğini bir arada yürütmüş olması bakımından.
Evet hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin açılışı da çok enteresan güzellikleri sahne olmuş bir açılış herhalde.
Şüphesiz. Yaptıran belli.
Ya.
Gelen cemaat belli.
Dua ile cami açan belli.
Her şey onun manevi manada muhteşem olması için hazırlanmış bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Evet. İyi olmasın ki.
Bununla ilgili şöyle bir rivayet hocam bahsedilir. İşte bir cuma günü caminin açılışı gerçekleşecek. Fırtınalı bir günde. Hiç kimse, hiçbir kayıkçı çıkmaya, denize cesaret açılmaya cesaret edemezken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bindiği kayık birkaç talebesiyle, müridiyle beraber süt liman olmuş etrafı.
Ya.
Tam vakitlice camiye ulaşıyor. Evet. O günden bugüne de Hüdayi yolu denilmiş.
Evet, meşhur Hüdayi yolu. Her tarafta gemiler, kayıklar işlemez olsa dahi, lodos fazla olup işlemez olsa dahi o yolda herhangi bir rahatsızlık meydana gelmiyor. Hüdayi yolu diyorlar. Gemiciler biliyor musunuz? Hüdayi yolu diyorlarmış yani eskiden beri bir gelenek halinde. Aklıma şöyle bir anekdot getirdiniz. İşte bir has müridini, talebelerinden birini yanına almış. Böyle fırtınalı bir havada yine Efendi Hazretleri o küçük belki de kırık dökük bir kayığa binmişler. Karşıya geçiyorlarmış. Neredeyse alabora olacak. Böyle fazla bir fırtına var. Efendim, o talebesi şöyle kayığın sağ tarafına, tahta parçasına, eli tahtaya, eliyle kuvvetli bir şekilde tutmuş. Epeyce de korkmuş böyle kayık sallandıkça. Ama tabii Hazreti Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri sakin. Bir ara demiş ki o talebesi, efendim demiş, ölümle aramızda sadece şu tahta parçası kaldı demiş. Tabii gülümsemiş Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, bir cevap vermemiş. Neyse, sağ selamet karaya çıkmışlar. Karaya adımlarını atar atmaz Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri demiş ki, efendi demiş, şimdi ölümle aramızda o tahta parçası da yok.
Ne kadar ibretli.
Tabii. Büyüklerin sözleri tabii güzel. Ne derler? Kelamı kibar, kibarı kelamdır. Veya kibarı kelam, kelamı kibardır.
Kelamı kibardır.
Bunları birbirinden ayıramazsınız.
Tabii. Geçen haftaki programımızın başında da ifade etmiştiniz. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir demiştiniz. Ve yine hocam, Osmanlı Devleti'nin son günlerine kadar Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar, yolcularını Üsküdar'dan geçerken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin dergahına, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi dergahına, Beykoz'dan geçerken de Yuşa Aleyhisselam tarafına doğru tevcih ederek, yönlendirerek Fatiha okumaya davet ederler.
Evet, bu bir Osmanlı geleneğidir. Saygıdır, hürmettir. Maalesef bunlar şimdi unutuldu. Onlar bu güzel işlerle ahiret alemine gittiler. Değil, onları yani bu mübarek insanların türbelerini bir tarafa bırakınız.
Evet.
Eskiden şirketi hayriye vapurları vardı biliyorsunuz. Şimdi İDO mu diyorlar, işte deniz otobüsü diyorlar. Ona da şaşarım ya, yani otobüs suda nasıl gidiyor efendim. Deniz otobüsü İDO. Eskiden bunun adı neydi? Şirketi hayriye. Şirketi hayriye vapurları işte ta Boğaz'dan iskelelere uğrayarak köprüye kadar, yani Eminönü Galata Köprüsü'ne kadar geliyorlar.
Benim mesela, sizin ilk okuduğum makalelerinizden bir tanesi, yıl 1998, o zamanlar bir gazetenin ismini hatırlayamadım. Haftada bir ya da iki yazıyordunuz. Orada okuduğum bir makaleniz Şirketi Hayriye ve Şirreti Hayriye.
Onu söylemeyecektim ama aklıma getirdim bak. Evet, şimdi bu Şirketi Hayriye vapurlarının kaptanlarından bazıları eski İstanbul adabı muaşeretini çok iyi bilen kimseler, tanıdıkları var. Nüfus şimdiki gibi yoğun değil, az çok tanınıyor insanlar. Mesela bu kaptanlardan birisi Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısına geldiği zaman biraz yavaşlarmış. Hatta liseye doğru yaklaşırmış. Edebiyat dersleri veriyordu orada Tahirül Mevlevi.
Kuleli Askeri Lisesi.
Tabii Kuleli Askeri Lisesi'nde efendim balkona çıkarmış. Böyle elini sallayarak bekle geliyorum kaptan demiş. Evet Tahirül Mevlevi veya başka hocalardan bazıları efendim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kaptan biliyor onun orada olduğunu. Efendim gemiyi yaklaştırıyor ve onu da alıyor gidiyor. Böyle şeyler. Efendim işte o şirketi hayriye vapurları tabii onların da tarihini romanlı yazmak lazım aslında. Şimdi düşün ki Ahmet Mithat Efendi Beykoz'da oturuyor. Evi orada. Evi demeyelim yalısı orada halen duruyor.
Evet.
Efendim biniyor şirket hayriye vapuruna gazete çıkarıyor. Nerede? Çağaloğlu'nda, Sirkeci'de, Ebu Suud Caddesi'nde. Yani bir yerini bile tespit ettim. Ebu Suud Caddesi'nin şu noktasındaydı. Çıkardığı gazetenin matbaası. İki saat sürüyor o zaman aşağı. Yandan çarklı. Ne olacak bu iki saatte? Romanının taslağını yazıyor. Ne olacak? Ya. Efendim yahut yine kendi emsali olan kimselerle tarih edebiyat sohbetleri yapılıyor ki bence bunun ismi Sohbet-i Sefine'dir. Sefine gemi demek biliyorsunuz. Sefine-i Nuh diyorlar ya.
Evet.
Sohbet-i Sefine. Keşke onlar tespit edilseydi.
Kayıt işte, altına alınsaydı.
Paşaların o zaman boğazlı yalları var tabii. Sahilhane diyorlar. Oradan Babali'ye geliyorlar. Kim bilir neler konuşuluyordu. Böyle güzel bir kültür, güzel bir medeniyet maalesef söndü gitti. Dolayısıyla ayrıca bir de tabii Boğaziçi medeniyeti diye bir medeniyet var ki efendim merhume Samiha Ayverdi Boğaziçi için Boğaziçi hakkında güzel sözler söylemiştir. Hatta koca bir kitap yazmıştır. Boğaziçi'nde tarih.
Efendim, Abdülhak Şinasi Hisar'ın da bu manada var değil mi çalışmaları?
Samiha Hanım Nehri Aziz diyor Boğaziçi'ne tamam mı? Nehri Aziz. Aziz nehir.
Evet.
Evet. Hakikaten de nehri azizdir. Şimdi insanları da azizdir. Şimdi o bu vapurlardan birisi efendim işte iskelelere uğraya geliyor ama mutat vaktinden biraz gecikiyor.
Neden?
Neden? Birkaç sebebi varmış bizim eskilerden duyduğumuza göre. Efendim işte Kuzguncuk iskelesinde, Beylerbeyi iskelesinde efendim bu sebze mebze nerede yetişiyordu daha
Kabzımal. Çok? Kabzımal?
Hayır.
Çengelköy?
Çengelköy iskelesinde biraz fazla eğlenirmiş.
Evet.
Çengelköy'de sebze, meyve, zerzevat yükleniyor. Efendim işte Kuzguncuk'ta biraz böyle heyit bana bak falan tipleri fazla. Ondan sonra şeyde de Beylerbeyinde de teşrifat fazla.
Evet.
Şimdi gemi Çengelköy'e yaklaşınca İstanbul'a gelecek sebze meyve bilhassa sebze ki zerzevat deniliyor topuna birden yüklenmesinden dolayı gecikme oluyor Çengelköy'de. Efendim Kuzguncuk'ta işte ayağıma basın falan çabuk falan böyle o türlü insanlar bir sıkıntıya vesile oluyor geçici bir sıkıntıya. Efendim Beylerbeyinde de teşrifat başlıyor. Daha çok kibar insanların oturduğu yer. İskelenin kapısı açılır açılmaz. Efendim lütfen buyurunuz. Rica ederim beyim. Mirim, Nurayn'ım lütfen yol sizin.
Yok böyle aziz efendim siz buyurunuz.
Ede biraz gecikme olurmuş. Onun için niye geç kalıyorsun diye şikayet kabilinden soru soranlara adı geçen vapurun kaptanı dermiş ki Çengelköy'ünün zerzevatı, Kuzguncuğun haşeratı, Beylerbeyinin teşrifatı varken ben zamanında gelemem demiş. Yani İstanbul böyleydi tabii. Her semtin, her yerleşim yerinin ayrı bir özelliği, güzelliği, nevi şahsına münhasır halleri vardı ki bu halleri en iyi anlatan kimdir biliyor musunuz?
Kim hocam?
İstanbul tarihçisi, İstanbul aşığı ve İstanbul ansiklopedisi yazarı Reşat Ekrem Koç'tur.
Sizde var değil mi bu İstanbul ansiklopedisi? Resimli herhalde.
Teşekkür var. Mal iftihar var. Tabii tabii resimli. O İstanbul ansiklopedilerinin en güzeldir.
Evet. Reşat
Ekrem Koç'un. Bu sahada yazılmış. Çünkü roman tarzıyla yazmış. Mesela ansiklopediler aslında ne diyelim benzetme yerindeyse asık suratlı eserlerdir biraz. Ve ansiklopedi ihtiyacınız olduğu zaman okunan bir kitaptır. İlgilendiğiniz bir maddeyi okursunuz. Bunun tek istisnası vardır. Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'ni roman okur gibi okuyabilirsiniz. Üslubu güzeldir. Efendim Evliya Çelebi gibi böyle biraz da ballandıra ballandıra anlatır. Şiiri vardır, fıkrası vardır. Anekdotlarda donatılmıştır. Ve severek yazmıştır. Çok kıymetli bir ansiklopedidir. Ansiklopedidir ama üzülerek ifade edelim natamamdır.
Öyle mi? Kaçıncı cildinde?
G kalmış. Harfine kadar G yazabildi ki bu 11 cilt yapıyor G harfine kadar. Eğer tamamlanmış olsaydı tahminim 40 cildi bulurdu.
Bulurdu.
Evet. Ama o devrin şartları işte buna imkan vermedi maalesef. Ama bu mevcut haliyle bile hakikaten bir hazine. Yani İstanbul'u İstanbul Ansiklopedisi'nden okumak lazım. Tabii ki başka kitaplar, başka kaynaklar da var ama bunun yeri bambaşka.
Evet. Hocam tabii Sultanahmet Camii 400 küsür yıldır böyle İstanbul'umuzun medarı iftihar camilerinden biri olarak gönülleri fethetmeye devam ediyor. O camide kılınan her namaz, okunan her Fatiha hem Sultan 1. Ahmet Han'a hem Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne sadaka-i cari olarak o caminin yapımında emeği geçen herkese gidiyor. Ama o günden bugüne Sultanahmet Camii'nin çok değerli imam hatipleri de olmuş değil mi? Baş tabii. imamları olmuş.
Evet, tabii tabii.
Böyle sizin bildiğiniz, tanıdığınız, aklınıza gelen isimler var mı? Sultanahmet Camii'nde.
Tabii Sultanahmet Camii deyince aklımıza hemen Gönelli Mehmet Efendi geliyor. Bazı isimler görev yaptıkları camilerle özdeş hale gelmişlerdir. Mesela Beyazıt Camii deyince Hendekli Abdurrahman Efendi'yi hatırlarız.
Abdurrahman Gürses.
Tabii Abdurrahman Gürses. Ne bileyim işte Yeraltı Camii derken Üsküdarlı Ali Efendi'yi hatırlarız. Keza Sultanahmet Camii deyince de Gönelli Mehmet Efendi gelir ki bendeniz rahat rahat yetiştim kendisine. Gönelli Mehmet Efendi hutbe okuyacağı için tabii ki oraya gitmeyi tercih ettik. Hoca Efendi'nin nur içinde yatsın, şefaati üzerimize olsun. Nevi şahsına münhasır bir üslubu vardı ki minbere çıktığı zaman kimseyi korkutmazdı, herkesi müjdelerdi.
Cennetliksiniz evet, dermiş.
Cennete cemaati sanki böyle cennete göndermek için tabir caizse bir nevi görevlendirilmiş müjde verirdi. Mesela derdi ki ey cemaati Müslümin, aziz cemaat sizi tebrik ederim. Ne güzel yaptınız da camiye geldiniz yahu. Halbuki başka yerlere gidebilirdiniz. Tabii tabii Allah'ın evidir camiler. Dolayısıyla cennetin şubesidir. Siz işte bu manada cennete gelmişsiniz. Der böyle müjdeleyici, sevindirici bir üslub ile hutbe okurdu. Ve Hoca Efendi'nin bir diğer çok özellikleri ve güzellikleri var. Ben bu kırık dökük lisanımla Hoca Efendi'yi anlatamam tabii. Ruhu muazzesinden özür dilerim sürçülisan edersem. Mazanna-i Kiram'dan biriydi Hoca Efendi. Gönül dünyası son derece zengindi. Reisül Kurra idi. En bariz özelliği odur yani. Hafızların reisi, kurraların reisi. Çok talebe yetiştirdi. Hoca Efendi yetiştirdiği talebelere manevi irfan verdiği gibi maddeten de destek olmuştur. İstanbul'da gelip de o zamanın şartlarında bin bir zahmet içinde okuyan talebelere mutlaka burs temin ederdi, para verirdi. Ben deniz de şahit oldum birkaç defa camide. Hemen şöyle bir etrafında bir halka oluşurdu. Efendim daire şeklinde oluşan bu halkada işte fakir çocuklar, Kur'an kursu talebeleri vesaire onlara teker teker teker harçlıklarını verirdi. Yani gönülden para almayan yoktur desek
yoktur.
Bir doğru bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Böyle hem maddi manada hem de manevi manada bir insandı ve İstanbul esnafı hocaya itimat ettikleri için, Hoca Efendi'yi sevdikleri için mal varlıklarını bol bol bezletmekte hiçbir sakınca görmezlerdi. Bilirlerdi ki o verilen eşya veya nakit mal yerine gidecek.
Emanete Hilellerdi.
Evet. Ne güzel işte, yani Gönelli Mehmet Efendi'nin böyle özellikleri ve güzellikleri çoktu. Anlatmakla bitmez. Ve Sultanahmet Camii deyince biz onu hatırlıyoruz. Tabii daha eskiler de varmış, onları bilmiyoruz. Hı hı. Galiba Şevki Efendi mi? Birisi daha olması lazım öyle. Ama bizde benim üzüldüğüm şudur. Yani camilerimizin belki mimari açıdan tarihi yazılmıştır. Sanat eserleri evet. var. Ama mesela o camide görev yapan böyle önemli hocaların da biyografilerinin yazılması gerekir. Bilhassa bu Selahattin camilerinde. Gönelli Hoca Efendi'den sonra tabii ufak tefek eserler yazıldı ama yeterli değil. Hendekli Abdurrahman Efendi hakkında bir iki bir şeyler yazıldı ama yeterli değil. Bunlar binlerce insan yetiştirmiştir. Ve bu camiyle az önce de söylediğim gibi isimleri özdeş hale gelmiştir. Daha çok eser yazılması ve gençlere tanıtılması gerekiyor.
Evet, Gönelli Mehmet hocamızla alakalı bir vakıf da ki sağlığında kurulmuş.
Evet.
Şimdi onunla alakalı hizmetler yapılıyor, huzur evleri var bu çerçevede. Daha çok hanımlar bir de bu vakfın kurucuları ve sahiplenenleri.
Evet, tabii Hocaefendi hanımlar tarafından da seviliyordu. Evet. İstanbul'un benim bildiğim muhtelif camilerinde haftanın belli günlerinde hanımlara, sırf hanımlara sohbet ederdi. Hatta ben şöyle bir hadiseyle karşılaşmıştım. Bir gün Üsküdar'da çarşıda dolaşırken yaşlıca bir hanım yanıma yaklaştı. Evladım dedi, Gönelli'nin camisini arıyorum bulamıyorum dedi. Biliyor musunuz dedi. Allah Allah, ben bir anda intikal edemedim ve bildiğimiz manada cami anladım. Yani Gönelli adına yapılmış bir cami. Hani Mihrimah Sultan Camisi der gibi.
Evet.
Öyle anladım. Bildiğim kadarıyla böyle bir cami yok. Sonra intikal ettim olaya. Efendim zannedersem Serçe Hatun Camii mi? Ona yakın bir camiydi galiba. Bu yukarıda mezarlık var çarşıda. Orada onun yanında bir ufak cami var. Herhalde oraydı. Oraya geliyordu Hoca Efendi. Sırf hanımlara orada vaaz ediyordu.
Aziz Mahmut Hüdayi Camii'ne gelirmiş mesela.
Oraya da gelirmiş efendim. Ben kendisini şeyde epeyce birkaç cuma dinledim. Kadıköy'de Osman Ağa Camii'nde. Evet.
Dolar mıydı hocam? Hocanın vaaz ettiği vakitlerde cami?
Tabii ne demek?
Yani zaten Kadıköy Osman Ağa Camii de doluyordu.
Doluyordu. Kadıköy Osman Ağa Camii şimdi doluyor. Başka cami mi var? Evet. 3-4 tane cami var Kadıköy'ün merkezinde. Bir de Üsküdar'a bak. Şimdi benim aklıma Yahya Kemal'i getirdiniz. Hani diyor ya, ezansız semtler. Ya. Evet. Evet. Şimdi de doluyor.
Yani vakit namazlarında
tabii, da. Tabii ben oraya gidiyorum. Yeri bulamıyorum bazen. Evet. Çok da hoş bir cami biliyor musunuz?
Tam merkezde.
Osman Ağa Camisi. Efendim. Ve avlusunda da sağ tarafta camiyle yaşıt bir çınar var. Bak okuyucu dinleyicilerimiz belki bilmezler. O çınarın kitabesi vardır.
Allah Allah.
Ağacın kitabesi olur mu? Olur. Gitsinler görsünler. Efendim o ağacın kim tarafından dikildiği, o camide görev yapan hangi hoca efendi tarafından dikildiği, kaç yaşında olduğu, çınarın türü, tarihi, hicri, miladi hepsi var o kitabede.
Belki hocam bir gün bu çınarlarımız, tarihi meşhur çınarlarımız üzerine de konuşmak lazım.
İnşallah.
Eyüp Sultan Camii'nin değil mi?
Tabii.
Avlusundaki çınar, türbenin önündeki.
Onları bir an önce
Bursa'daki
konuşalım ki
çınar. Hay.
Sonra kesiyorlar sonra çınarları. Ha, kıyamayız.
Doğru hocam, çok heyecanlandım yani bu Kadıköy Osman Ağa Camii'nin her namaz vaktinde böyle dolduğunu ifade etmiş. Evet. Ne mutlu gerçekten.
Evet, çok hoş bir cami. Orada bir de Cafer Ağa Camisi var. O da güzel bir camidir.
Bir de Beyoğlu'nda Osman Ağa Camii var.
Evet, Beyoğlu'nun tek camisi zaten.
Evet.
Evet. O
bu Necip Fazıl Üstad'ın Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin ilk
vuslata erdikleri bir camidir. Orayı da severim. Oraya da çok sık giderim ben.
Oranın nasıl cemaat durumu?
Orada da yeri yok. Dolup taşıyor. Beyoğlu gibi. Ne diyor Necip Fazıl? Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet diyor. Evet. Beyoğlu tepinen bir yerdir.
Evet.
Ondan sonra orada iki sükunet bölgesi vardır. Birisi bu cami, biri de Galata Mevlevi Hanesi'dir. Tabii. Ben oralara çok giderim. Hatta bazı arkadaşlarım, ya hocam seni Beyoğlu'nda falan görüyoruz. Ne işin var der gibi.
Evet.
Benim o yönüm var da ben oraları da severim. Sonra niye boş bırakalım? Ya ecdadımız oralara eser yaptırmamış mı? İkinci Bayezid'in eseri değil mi? Oradaki Mektebi Sultani Orada Gül Baba var. Mektebin ya. Manevi yapıcısı, kurucusu.
Galata Mevlevi Hanesi'nde var.
Daha
kimler
çok,
var,
çok,
kimler?
Tabii Et Yemez Camisi var ondan sonra. Meyitzade Camisi.
Evet.
Evet. Ya bu ara sokaklara gir, buraları araştıracaksın. İstanbul'u ana caddeden gezenler bir şey bilmezler. İstanbul ara caddelerde, ara sokaklarda gizlidir.
Tamam. Bir başka programda yine Sanki Yedim Camii'nde konuşalım hocam.
Evet.
O da meşhur.
Sanki yedim tabii ya. Ne diyor? Lezaiz çağırdıkça sanki yedim demeli, sanki yedimi düstur yapan bir mescidi yiyebilirdi, yemedi diyor.
Hepsinin mekanı cennet olsun.
Yapmıştır, yaptırmıştır. Allah rahmet eylesin. Onlar sadakayı cariye sırrına eren şanslı, bahtiyar kimselermiş ki böyle hayır eserleri bırakıp rahmeti rahmana kavuşmuşlar. O camilerde namaz kılındığı sürece yaptırdıkları diğer eserlerden insanlar istifade ettikleri müddetçe amel defterlerine sevap yazılmaya devam edilecek. Hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Ne mutlu. İşte buna ne diyoruz? İkinci hayat diyoruz. Ömrü sani diyoruz. İkinci ömür. Demek ki insanın iki ömrü vardır. Bir tabii ömür, o belli 60-70-100 senelik neyse. Bir de ömrü sani dediğimiz ikinci ömür var ki o da böyle hayır hasenat sahibi kimselerin ömrüdür. Eser yaptıranlar, kitap yazanlar, hayırlı evlat bırakanlar, bunlar ömrü sanilerini, ikinci ömürlerini yaşıyorlar. Ne mutlu değil mi?
Ve ölmüyorlardı hocam. Yok, gerçek yok. Yaşayanlar onlar işte.
Tabii canım, ölen ölme diye bir şey yok.
Bugün
zaten.
Her gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, Ebu Ayyub El Ensari radıyallahu anh'a başta olmak üzere İstanbul'daki nice evliya Allah'a ne ziyaretçiler geliyor hocam. Yani. Hüdayi Hazretleri dolup taşıyor. Tabii, bize kaç kişi geliyor?
Kim gönderiyor bunları? Ya. Zorlayan mı var? Yok. Kendi istekleriyle, ya. Kendi arzularıyla. Evet. Neden? Çünkü bu zatlar, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi zatlar mıknatistir. Mıknatis ne yapar?
Çeker.
Etrafındaki demir parçalarını çeker. Cezbeder, cezbeder. Evet. Cezbetmeye devam ediyor işte.
Evet, onlar da manevi mıknatıs
evet,
görevi görüyor.
Onlarda bir cazibe var. Cezbediyor.
Evet.
Ne mutlu.
Hocam sizin de sohbetiniz cezbediyor. Çok size, teşekkür ediyoruz
teşekkür
ama.
Teşekkür ederim. Ben kırık dökük cümlelerle yok, bu mübarek insanları nasıl anlatabilirim?
Sağ olun. Allah razı olsun. Biz de hocam bunu nereden biliyoruz? İşte birçok kültür merkezimizde yaptığınız sohbetler, Üsküdar Balaban Tekkesi'ndeki sohbetleriniz, yıllardır devam eden Osmanlıca dersleriniz, işte buraya gösterilen ilgi, alaka, teveccüh, işte bu cezb, inzicab kanununun güzel bir numunesi olarak eyvallah, önümüzde duruyor. Eyvallah. Tekrar çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
bu programı
ederim.
Daha.
Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak, tekrar sohbet etmek üzere.
Allah razı olsun. Evet, bir programı daha. Değerli kültür tarihçimiz, kıymetli hocam Dursun Gülek Bey ile beraber nihayetlendirmiş oluyoruz. Programımızın sonunda efendim. Hem ilahisini de dinletelim, öncesinde de sözlerini sizlerle paylaşalım. Hüdayi Hazretleri'nin bir ilahisidir. Zakir safayı irişür, envar-ı zikrullah ile. Aşık hüdayı irişür, iksar-ı zikrullah ile. Aşık olan cananına, girmiş fena meydanına, ermiş hakkın ihsanına, İsar-ı zikrullah ile dil hanesi pür nur olur, envar-ı zikrullah ile. Buyurun beraber dinleyelim bu güzel ilahiyi de ve nihayetlendirelim programımızı. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.